Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının 19. bölümüne geldik. Bu bölümde İsrailoğulları Sina Dağı'na gelecekler. Orada Musa onlara Rabbin mesajını verecek ve İsrailoğulları bu mesajı dikkatle dinleyeceklerdir. İsrailoğulları 3. gün Rabbin gelip herkesin gözü önünde Sina Dağı'na inişine tanık olmak için kendilerini hazırlayacaklardır. Bu konuda hiç kimsenin dağa dokunmaması için Rab onları uyaracaktır. Sonra Rabbin huzuru Sina Dağı üzerine inecektir. Bu bölümden başlayarak 24. bölümün sonuna kadar Rabbin Musa'ya vereceği ruhsal yasa ile ilgili konular ele alınacaktır. İsrailoğulları Sina Dağı'na gelmiş bulunuyorlar. Burada Rabbin onlara vereceği ruhsal yasayı kabul etmeye karar verdiler. Aslına bakacak olursak bu noktada onlar Rabbin inayetini onun şeriatı yani ruhsal yasası ile değiştirecekler. İsrailliler Mısır'dan çıktıktan tam 3 ay sonra Sina çölüne vardılar. Refidim'den yola çıkıp Sina çölüne girdiler. Orada Sina Dağı'nın karşısında konakladılar diyor 19. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Evet, sonunda ruhsal yasanın verileceği yere Sina Dağı'na geldiler. Burada Tanrı kendi halkına karşı merhamet ve inayet ile davranacaktır. Onlara iki seçenek verecektir. Ya oldukları gibi devam edecekler, yani Rabbin inayeti ve sevgisi içinde Rab onları yönlendirecek, ya da Rabbin onlara vereceği ruhsal yasayı kabul edip o yasaya göre yaşayacaklardır. Şimdiye kadar Rab onları Mısır'dan çıkaralı hep inayeti ve sevgisi içerisinde yönlendirdi. Musa Tanrı'nın huzuruna çıktı. Rab dağdan kendisine seslendi. Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin. Mısırlılara ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. 3 ve 4. ayetler. Rab onları inayetiyle kartal kanatları üzerinde taşıdı. Şimdi onlara bir seçenek vermek üzeredir. Şimdi sözümü dikkatle dinler. Antlaşmama uyarsanız bütün uluslar içerisinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir diyor 5. ayet. Daha önce de demiş olduğum gibi İsrail oğulları Mısır'dan çıkalı Rabbin inayetiyle Sina Dağı'na kadar geldiler. Bu noktada Rab ruhsal yasasını kabul edip etmeyeceklerini onlara soruyor. Onlar da hiç düşünmeden böyle bir antlaşmanın ne gibi taleplerde bulunacağını hiç hesaplamadan evet diyecekler. Oysa Mısır'dan Sina Dağı'na kadar Rab onları kartal kanatları üzerinde taşımıştı. Mısırlıları nasıl dağıttığını, onları mucizevi şekilde kölelikte nasıl kurtardığını Rab onlara anlatırken kartal kanatları terimini kullandı. Kartal kanatları üzerinde seni taşıdım dedi onlara. Bilindiği gibi kartal yırtıcı ve çok hızlı uçabilen bir kuştur. Kutsal kitap bu konuda şöyle yazar. Kamış sandal gibi kayıp gidiyor, avının üstüne süzülen kartal gibi. Kutsal kitapta kartal, Tanrı'nın hiç bitmeyen gücünü, dayanma özelliğini ve onun gökselliğini dile getiren bir simgedir. Hezekiel'in peygamberlik sözlerine bakarsak orada görebiliriz. Rabbin göksel oluşu simgesel açıdan bir kartal yüzü sayesinde belirtilir. Vahiy kitabının 4. bölümünde de Rabbin ilahi özelliği yine uçan bir kartal gibi simgelenir. Kartal kanatları güçlü olduğu için uzun süre hiçbir yere konmadan göklerde kalabildiği için ve kanatları sayesinde yükseklere çıkabildiğinden dolayı övülür. Yani kuşlar arasında kartal kuşların kralıdır. Kanatları ise güç ve görkemi temsil eder. Rab İsrailoğullarını Mısır'da nasıl kurtardığını anlatırken onları kartal kanatları üzerinde buraya kadar taşıdığını söylüyor. Kendi inayetinden, kayrasından ya da lütfundan söz etti. Tanrı'nın sonsuz, şaşırtıcı inayeti böyledir. Tanrı İsrailoğullarını kendi inayeti sayesinde Mısır'dan kurtarıp Sina Dağı'na kadar getirdi. Tanrı onları Mısır'da çaresiz durumda bulup kölelikten kurtardı. Nasıl kurtardı? Kan sayesinde. Ölüm meleği Mısırlıların ilk doğanlarını öldürürken aynı gece Rab onları Mısır'dan çıkardı. Sonra Kızıldeniz'e geldiler. Orada Firavun onları tümüyle yok edebilirdi ama yine Rabbin inayeti sayesinde bir mucize sonucu kurtuldular. Rab kendi gücüyle onları Kızıldeniz'in ortasından geçirdi. Görüyorsunuz, onları kartal kanatları üzerinde taşıdı. Mısır'dan Sina Dağı'na giderken İsrailoğulları 7 özel tecrübeden geçti. Bu tecrübeler içerisinde Rab onların ihtiyaçlarını bol bol sağladı. Acıktıkları zaman onlara man denilen göksel ekmek verdi. Susadıkları zaman kayadan su çıkarıp onların susuzluğunu giderdi. Mara denilen yerde acı suları tatlılaştırdı. Düşmanları Amaleklerle karşılaşınca Rab onlar için savaştı ve düşmanlarını darmadağın etti. Görüyor musunuz? Tüm bu olaylarda Rab bu halkı kartal kanatları üzerinde taşıdı. Değerli dostum, Rabbimiz bugün bizleri de aynı şekilde kartal kanatları üzerinde taşıyandır. Bizi inayetiyle yönlendirir ve biz de iman ile yürürüz. Şimdi Sina Dağı'nda da Tanrı İsrail'i çölde nasıl taşıdığını ona hatırlatır. Sonra onların önüne bir seçim olanağı koyar. İnayet yoksa şeriat. Rab onlara eğer ruhsal yasayı kendilerini verirse o yasayı tutacaklar mı diye soruyor. Rabbin inayetini onun şeriatı ile değiştirecekler. Bugün de birçok insan aynı şekilde davranır. Değerli kardeşim, kurtuluş Rabbin inayetiyle iman yoluyla sağlanır ki bu Tanrı'dan gelir. Kurtuluş Tanrı'dan gelir. İnayet ne parayla ne de dinsel işlerimizle kazanılabilir. Bakın, ruhsal yasa ile Rabbin inayeti arasındaki dağlar kadar farkı sizlere sıralayayım. 1. Ruhsal yasa talep eder. Bizden bir şey yapmamızı ister. Rabbin inayeti ya da kayrası ise bize verir. Ruhsal yasa bunu yap ya da şunu yap der. İnayet ise sadece iman et der. Ruhsal yasa bizden titiz bir davranış, kusursuz bir yaşam tarzı bekler ama inayet bunları bize bağışlar. Ruhsal yasa çalış çabala der ama Rabbin inayeti artık Mesih'te dinlen diye çağırır. Ruhsal yasayı tutmayanlar üzerine yasa lanet getireceği konusunda tehdit ederken Rabbin inayeti cesaret verir şekilde imanlının üzerine bereket yağdırır. Ruhsal yasa eğer bunu yaparsan yaşayacaksın diye koşullu bir yaşam vaat ederken inayet Mesih'in seslenişiyle ben yaşadığım için sen de yaşayacaksın ve yaşadığın için yaşayabileceksin diye imanlının yaşamında doğruluğu icra etme gücünü oluşturur. Son olarak ruhsal yasa yeryüzündeki en iyi insana yargı giydirirken inayet yeryüzündeki en kötü insanı sonsuz ölüm yargısından kurtarır. Onu doğru sayar, aklar. Değerli dostum, ruhsal yasa Tanrı'nın karakter yapısını sergilediği kadar insanın zayıf yapısını da ortaya çıkarır. Ruhsal yasa insana ne kadar günahlı olduğunu göstermek için verilmiştir. Pavlos, Roma'daki imanlılara Rabbin kurtarışı hakkında yazarken şöyle açıklama yaptı. Şimdi biliyoruz ki ruhsal yasada söylenen her şey yasa altında bulunan kişilere söylenmiştir. Her ağız kapansın ve tüm dünya Tanrı önünde suçlansın diye. Evet, Tanrı ruhsal yasayı kurtuluş yolu olarak vermedi. Yasanın gereklerini yerine getirmekle hiç kimse günahlarının yaraştırdığı yargıdan ve sonsuz ölümden kurtulamamıştır. Geçmişteki tüm peygamberlerin yaşamlarına bakabiliriz. Hiçbiri yasaya bağlı kalmakla kurtuluş bulamamıştır. Kurtuluş her zaman Rabbin inayeti aracılığıyla armağan olarak insanlara verilmiştir. İbrahim peygamber yalan söyledi. Musa peygamber kızgınlığı içinde günah işledi. Daha da devam edebiliriz. Her insan günahlıdır. Hiçbir insan yasayı tümüyle yerine getirememiştir. Aynı zamanda hiçbir kimse yasa sayesinde kurtulamamıştır. O zaman sorabiliriz. Ruhsal yasa ne amaçla verildi? Galatyalılara yazılan mektupta bu amaç tüm açıklığıyla belirtiliyor. Şöyle yazar, öyleyse ruhsal yasanın amacı nedir? Bu, suçun ne olduğunu göstermek için eklenmiştir. Meleklerce açıklanan, bir aracı eliyle verilen ruhsal yasa, İbrahim'e vaat edilen soy gelinceye dek sürecekti. Evet, ruhsal yasa bizim ne kadar günahlı olduğumuzu açığa vurmak için verilmiştir. Tanrı'nın vaat etmiş olduğu tohum, yani İsa Mesih gelinceye dek geçici bir süre için verilmişti. Pavlos yine aynı bölümde sözüne şöyle devam eder. Demek ki ruhsal yasa Mesih'in gelişine dek bizlere eğitmenlik etti. İmandan gelen doğrulukla donatılalım diye. Romalılar zamanında eğitmen bizim bildiğimiz gibi bir öğretmen değildi. Romalı bir devlet adamının evinde onun çocuklarının eğitiminden sorumlu bir köleydi. Çocuğu giydirir, onun banyosunu yaptırır, gerekirse burnunu temizler ve bazen havuzda onunla oynardı. Çocuk okul yaşına girince onu okula götüren yine eğitmendi. Eski Grekçe'de eğitmen için kullanılan sözcük pedagogostur ki bunun anlamı çocuğu elinden tutup okula götüren demektir. Bir açıdan ruhsal yasa da bizim eğitmenimiz yani pedagogumuzdur. Küçücük bir çocukmuşuz gibi bizi elimizden tutup çarmıhın dibine asıl öğretmenin bulunduğu yere götürür ve bize bak çocuğum senin bir kurtarıcıya ihtiyacın var. Sen bir günahlısın ve günahlarının yaraştırdığı sonsuz yargıdan kurtulman gerekir diye yol gösterir. Evet değerli kardeşim, söz edilen bu ruhsal yasa verilirken Rab konuşmasını şöyle sürdürdü. Siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsraillilere böyle söyleyeceksiniz. Çıkış 19 ayet 6. Kahin, Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan ve Tanrı'ya kurban sunmak için dinsel işlerle uğraşan görevlidir. Kahinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gayipten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildir. Bu uygulamalar yasa 18-9-14 ayetlerinde yasaklanmıştır. Tanrı sözüne kutsal kitaba göre peygamber Rab'den aldıklarını halka bildiren, kahin ise halktan aldıklarını Tanrı'ya bildiren. Yani bir yerde halk ile Tanrı arasında aracılık. Peygamber ise Tanrı ile halk arasında aracılık eden kimsedir. Az önce vurguladığım gibi peygamber Tanrı'dan aldığı mesajı halka bildirir. Kahin ise halktan aldıklarını Tanrı'ya. İşte değerli kardeşim, sözü edilen bu ruhsal yasa verilirken Rab konuşmasını şöyle sürdürdü. Siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsraillilere böyle söyleyeceksin. Çıkış 19 ayet 6. Şimdi kutsal kitaba göre kahin demek, ki bu yanlış anlaşılmasın, Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan ve Tanrı'ya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevlidir. Peygamber Tanrı'dan aldıklarını insanlara bildiren, kahin ise insanlardan aldıklarını Tanrı'ya getiren kimsedir. Ta başlangıçta Rab İsrail halkının bir kahinlik krallığı olmasını arzulamıştı ancak Kadeş Barnea'da Rabbin vaat ettiği ülkeye girmek istemediklerinden ve daha önce de Musa dağda Rabbin verdiği ruhsal yasayı onun elinden almak için beklerken altından bir buzağı yapıp ona tapındıkları için Rab tüm İsrail oymaklarından sadece bir oymağı kahinlik görev için seçti. Ancak Rabbin bin yıllık egemenliği döneminde bu halkın kahinlik krallığını yapmasını Tanrı istemektedir. Bu olunca imanlılar topluluğu çoktan yeryüzünden alınmış, Rab İsa ile birlikte yeni Yeruşalim'de gökte olacak. Şimdi Sina Dağı'nda gelişmekte olan olaylara dönelim. Bundan sonra ne oldu? Musa gidip halkın ileri gelenlerini çağırdı. Ve Rabbin kendisine buyurduğu her şeyi onlara anlattı diyor 7. ayet. Şimdi dinleyin. Bu halk İsrailoğulları kendilerinden ne kadar emin bir şekilde Rab'be söz vereceklerdir. Bütün halk bir ağızdan Rabbin söylediği her şeyi yapacağız diye yanıt verdiler. Musa halkın yanıtını Rab'be iletti. 8. ayet. İsrail halkı ruhsal yasanın tam ne olduğunu anlamadan onu tutacaklarına söz verdiler. Bunun sözü mü olur arkadaş? Tabii ki yasayı tutarız. Bizi ne sanıyorsun? Biz Tanrı'nın seçtiği halkız. Yapamayacağımız bir şey mi var sanki gibi bir tavırla ruhsal yasayı kabul ettiler. Bir çırpıda ölüm fermanının altına imzalarını attılar diyebiliriz. Rabbin bütün söylediklerini yapacağız dediler. Ve o günü izleyen 1500 yıl içerisinde Rabbin tüm söylediklerini yapamadıklarını kanıtladılar. Günümüzde birçok insan da İsrailoğulları gibi kendi güçleriyle, kendi dindarlıklarıyla, kendi akıllarıyla Rabbin yasasını yerine getirip onu hoşnut edebileceklerini sanıyorlar. Doğal insan girişleriyle sonsuz Rabbin gönlünü alacaklarını sanırlar. Pavlos Roma'daki imanlılar topluluğuna şöyle yazdı. Çünkü bedenin gereksiz isteklerine bağlı düşünce ölüme götürür. Ruha bağlı düşünce ise yaşama ve esenliğe götürür. Çünkü bedenin gereksiz isteklerine bağlı düşünce Tanrı'ya düşmanlıktır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Değerli dostum, sende ve bende halen eski tabiat vardır. Bu doğal tabiatımız Tanrı'ya düşmandır. Ona karşıdır. İstese de Tanrı'ya itaat edemez ve onu hoşnut edemez. Sen kendi yaşamında durumun böyle olduğunu keşfettin mi? Rabbin bizden beklediği ahlak düzeyine, onun ölçülerine erişemediğini öğrendin mi? Öğrendinse umutsuzluğa kapılma. Çünkü Rab bizim için başka bir yol hazırladı. Birisi ben ruhsal yasayı yerine getiriyorum diye övünmeye başladığı anda ikiyüzlüler arasına girmiş olur. Kardeşim, Rabbin ölçüleriyle hiç kimse boy ölçemez. Onun ruhsal alandaki ölçüleri bizden kusursuz bir yaşam talep eder. Yasayı yerine getireceksek tümüyle yerine getirmemizi ister. Yasanın tek bir harfini bile yerine getirmezsek tüm yasayı bozmuş oluruz. İsrail halkı ise küstahça, tabii ki yaparız, yasaları ver de onları yerine getirmesini bize bırak gibisinden bir tavırla bir antlaşma yapıyorlar. Kendi yeteneklerine güvendiklerini küstahça ortaya seriyorlar. Dostum, günümüzde durum değişmemiştir. İnsanlara din hakkında sorulunca hemen hamdolsun oyum ya da buyum diyor ve şeriata uymakla, dini vecibeleri yerine getirmekle sanki Rab ile bir antlaşma yapıyorlarmış gibi hareket ediyorlar. Kardeşim, bir gün ya da bir ay oruç tutmuşsun ya da 10 defa haca gitmişsin, her pazar ibadet yerine kiliseye gitmişsin, kutsal kitabında yazılı olanları yerine getirmeye çaba göstermişsin. Bunların seni sonsuz yargıdan kurtarmaya hiçbir gücü yoktur. Bunlar seni sonsuz yaşam yolunda bir santim bile taşıyamaz. Seni taşıyacak olan, hem de kartal kanatları üzerinde taşıyacak olan Rabbin inayetidir. Rabbin kayrasıdır. Rab Musa'ya sana koyu bir bulut içerisinde geleceğim dedi. Öyle ki seninle konuşurken halk işitsin ve her zaman sana güvensin. Musa halkın söylediklerini Rabbe iletti diyor 9. ayet. Ruhsal yasa verilirken her şeyin güzel olduğunu sanmayalım. Ama ne şahane bir andı o an diye Sina Dağı'nda yasanın verilişini süslemek isteyenler yeniden düşünsün. Sina Dağı'nda Rab yasasını verirken bence korkunç ve şiddet verici bir andı o. Rab Musa'ya git bugün ve yarın halkı arındır dedi. Giysilerini yıkasınlar, 3. güne hazır olsunlar. Çünkü 3. gün bütün halkın gözü önünde ben Rab Sina Dağı'na ineceğim. Dağın çevresine sınır çiz ve halka de ki sakın dağa çıkmayın, dağın eteğine de yaklaşmayın. Kim dağa dokunursa kesinlikle öldürülecektir. Ya taşlanacak ya da okla vurulacak. Ona insan eli değmeyecek, ister hayvan olsun ister insan. Yaşamasına izin verilmeyecek. Ancak boru uzun uzun çalınınca dağa çıkılabilir. Sonra Musa dağdan halkın yanına inip onları arındırdı. Herkes giysilerini yıkadı. Musa halka 3. güne hazır olun dedi. Bu süre içerisinde cinsel ilişkide bulunmayın. 3. günün sabahı gök gürledi, şimşekler çaktı. Dağın üzerinde koyu bir bulut vardı. Derken çok güçlü bir boru sesi duyuldu. Ordugahta herkes titremeye başladı. Musa halkın Tanrı ile görüşmek üzere ordugahtan çıkmasına öncülük etti. Dağın eteğinde durdular. Sina Dağı'nın her yanından duman tütüyordu. Çünkü Rab dağın üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor. Bütün dağ şiddetle sarsılıyordu. Boru sesi gitgide yükselince Musa konuştu ve Tanrı gök gürlemeleriyle onu yanıtladı. Rab Sina Dağı'nın üzerine indi. Musa'yı dağın tepesine çıkardı. Musa tepeye çıktı. Rab aşağı inip halkı uyar dedi. Sakın beni görmek için sınırı geçmesinler, yoksa birçoğu ölür dedi. Çıkış 19-10-21 ayetler arası. Bu özel bir sahneydi kardeşim. Şeriatın verildiği o an çok korkunç ve şiddet vericiydi. Bu olayda herhangi bir güzellik görünemez. Sina Dağı'na dokunulamazdı. Burası bir sirk yeri değil, burası Tanrı'nın yasasının veriliş yeridir. korkutan bir olay olduğu için halk titriyordu. Belki de İsraillerden bazıları bu yaklaşılamayan ışıkta yaşayan kişiyi göreceğiz hevesine kapılmıştı ama onu kimse göremeyecekti. Sadece bir ses duyacaklardı. Günümüze dek durum değişmedi. Hiçbir vakit hiç kimse Tanrı'yı görmedi. Ancak babanın bağrında olan biricik oğul yani İsa Mesih onu bildirdi diyor elçi Yuhanna. Rab şöyle devam etti. Bana yaklaşan kahinler de kendilerini kutsasınlar yoksa onları şiddetle cezalandırırım. Musa halk Sina Dağı'na çıkamaz diye karşılık verdi. Çünkü sen dağın çevresine sınır çiz onu kutsal kıl diyerek bizi uyardın. Rab aşağı inip Harun'u getir dedi. Ama kahinlerle halk huzuruma gelmek için sınırı geçmesinler. Yoksa onları şiddetle cezalandırırım. Bunun üzerine Musa aşağı inip durumu halka anlattı diyor. Çıkış 19-22-25 ayetler arasında. İsrailoğulları biz yasayı tutacağız diye önceden söz verdikleri zaman büyük bir hata yapmışlardı. Kendi günahlı ve aciz durumlarını ve bunun yanı sıra Rabbin ne kadar kutsal ve adil olduğunu bilselerdi bu sözü vermezlerdi. Rabbin inayeti ile kardeşim şeriat arasında dağlar kadar fark vardır. Hamdolsun ki bugün bizler Rabbin kayrası altında yaşıyoruz. Ve Rab bizlere kayrasını uzatmaktadır. Rab sizlere kayrasını uzatmaktadır.